Ayrım 33, sayfa 352. Şimdi biraz hava istiyordum. Bir solukluk hava. Boğulacak gibiydim. Ağaçların arasına çöken bu ağır gece miydi beni böyle yapan? Yoksa bol bol içtiğim şaraplar mı? Üniformam vücuduma yapışmıştı sanki. Yakamı açıyorum. Omuzlarıma kaput öyle ağırlık veriyor ki neredeyse çıkarıp atacağım sırtımdan. Hava sadece bir solukluk hava. Kanım tenimi delip fışkıracaktı sanki. Öylesine sıcaktı. Kulaklarım da zonkluyordu. Tak tak tak. O iğrenç koltuk değneklerinin çıkardığı ses mi, yoksa şakaklarımda damarlar mı böyle zonkluyor? Hem neden böyle çılgın gibi koşuyordum? Ne oldu ki? Toparlanıp düşünmeye çabalamalıyım. Ağır ağır, sakin sakin düşünmeliyim. Bu tak tak tak seslerine kulak vermemeliyim. Demek nişanlanmıştım. Hayır, beni nişanladılar. Ben istemiyordum ki. Bunu düşünmemiştim hiç. Şimdi nişanlıyım, birine bağlıyım. Yo, hayır, doğru değil bu. Ben ihtiyara söylemiştim. Ancak iyileşirse diye. Hiç iyileşmeyecek ki. Benim verdiğim söz ancak, hayır hayır, hiçbir zaman geçerli değil. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Öyleyse neden ağzından öptüm onu? Öpmek istemiyordum ki. Ah, şu merhamet yok mu? Şu kör olası merhamet. Hep beni bu yanımdan vurdular. Şimdi avuçlarının içine aldılar da. Tam usulüne uygun bir nişan yaptık. Hepsi de oradaydı. Babası, öbürleri, uşak. Ama ben istemiyorum ki. İstemiyorum. Şimdi ne yapmalı? Sakin kafayla bir düşünmeli önce. Ah, şu sonu gelmeyen iğrenç tak tak taklar. Bu ses hep kulaklarımda uğuldayacak şimdi. Edith koltuk değnekleriyle hep peşimden gelecek. Oldu artık. Geri dönülmez bir daha. Ben onları aldattım. Onlar beni aldattı. Nişanlandım. Onlar nişanladı beni. Bu da nesi? Neden ağaçlar böyle sallanıyor? Ya yıldızlar? Onlar da titreşiyorlar, bana acı veriyorlar. Gözlerim bulanmış olmalı. Başımın üstünde nasıl da bir ağırlık var. Ah, şu basınçlı hava. Alnım bir serinletebilsem, sağlam kafayla düşünebilirim. Gırtlağımı o yavşak bulantıdan temizlemek için de bir şeyler içmeli. Şu ileride bir çeşme yok muydu? Önünden hep atla geçerdim. Hayır, orayı çoktan geçtim. Nasıl çılgın gibi koşmuşum. Şakaklarımın zonklaması da bundan. Müthiş bir zonklama. Biraz bir şeyler içmeli. Belki biraz kendime gelirim. Sonunda şehrin ilk evleri göründü. Perdesi yarı inik bir pencereden petrol lambasının titrek sarı ışığı yansıyor. Doğru ya, şimdi hatırlıyorum. Burası arabacıların ısınmak için bir iki kadeh atıştırdıkları küçük bir kenar mahalle meyhanesiydi. Bir bardak su isterdim ya da sert keskince bir içkiyle gırtlağımı temizlerdim. Ne olursa olsun içmeliydim. Daha uzun düşünmeden susuz kalmış birinin hırsıyla kapıyı itip girdim. Yarı karanlık bir izbeden yükselen kötü bir tütün kokusuyla boğulacak gibi oldum. Dipte üstü içki şişeleriyle dolu bir tezgah, önde bir masa. Yol işçileri oturmuş kağıt oynuyorlar. Tezgahta sırtı bana dönük bir süvari eri meyhaneci kadınla şakalaşıyor. Er, kapıdan giren havayı fark edip de benden yana döner dönmez korkudan ağzı çarpılıyor. Hemen toparlanıyor. Selam durmak için topuklarını sertçe birbirine vuruyor. Neden korkuyor böyle? Aa evet, belki de beni müfettiş subay sanmıştı. Şu saatte çoktan ranzasında olması gerekiyordu besbelli. Meyhaneci kadın da tedirginlikle bakıyor bana. İşçiler de oyunu bırakıyorlar. Halimde göze çarpan bir gariplik olmalı. Biraz geç ama şimdi anlıyorum meseleyi. Sadece askerlerin gittiği bir yer olmalı burası. Subay olarak böyle yerlere girmemeliyim. İster istemez çıkmak üzere dönüyorum. Meyhaneci kadın benden önce davranıp yaklaşıyor. Ne emrettiğimi soruyor saygıyla. İçeriye paldır küldür girdiğim için özür dilemem gerektiğini anlıyorum. Keyfimin pek yerinde olmadığını söyleyerek varsa soda ya da erik rakısı istiyorum. Elbette elbette deyip hemen kayboluyor. Aslında hemen ayaküstü iki kadeh yuvarlamak niyetindeydim ama ortadaki gaz lambası birden sallanmaya başlıyor. Rafta dizli şişeler de sessizce titriyorlar yerlerinde. Çizmelerimin altında yerin yumuşadığını, sarsıldığını duyuyorum, sendeliyorum. Oturmalıyım diyorum kendi kendime. Son bir güçle boş bir masaya çöküyorum. Sodayı getirmişler, bir dikişte boşaltıyorum. Ah ne güzel, serin, iyi geldi. Boğazımdaki kusmuk tadı gitti. Şimdi şu sert içkileyi de yuvarlar, ayağa kalkarım. Yapamadım, ayaklarım yere çakılmış sanki. Kafamda da garip bir uğultu vardı. Bir içki daha ısmarlıyorum. Sonra bir sigara daha yakar, hemen çıkarım. Sigarayı yakıyorum. Biraz daha oturduğum yerde kalıp başımı ellerimin arasına alarak düşünüyorum. Olup bitenleri düşünüyorum birbiri ardından. Demek ben nişanlandım, beni nişanladılar. Ama bu sadece, hayır hayır, kaçamak yok. Nişanlandın, yeterli artık bu. Onu ağzından öptüm, kendi isteğimle öptüm. Sırf onu yatıştırmak için hiçbir zaman iyileşemeyeceğini bildiğimden yaptım bunu. Nitekim sopa gibi yere düşüverdi. Böyle biriyle evlenilmez, tam bir kadın değil ki. O sadece, hayır, beni bırakmayacaklar, yakamı bırakmazlar bir daha. İhtiyar, o cin, masaldaki cin, üzgün yüzlü, altın çerçeve gözlüklü cin pencerelerini iyice geçirmiş, bırakmaz bir daha. Hep kolumdan tutuyor, beni merhamet duygumdan yakalayıp hep kendine doğru çekecek. Benim kör olası merhametimden. Yarın bütün şehirde bunu konuşacaklar, gazeteler yazacak, artık kurtuluş yolu kalmayacak. Acaba annemle babamı gazetelerden öğrenmeden önce bunu hazırlasam daha iyi olmaz mı? Onlara nasıl, niçin nişanlandığımı, aslında hiç de acelem olmadığını, bunu sırf merhametimden ötürü yaptığımı anlatsam mı? Ah şu kör olasıca merhamet, merhamet. Hele alayda hiç kimse beni anlamayacak, tek bir arkadaşım bile. Steinhübel ne demişti Balinka için? İnsan kendini sattı mı, hiç değilse pahalıya satmalı. Aman yarabbim. Şimdi neler düşünecekler benim için? Bu sakat kızla nasıl nişanlandığımı benim bile aklım almıyor. Bir de Daisy hala duydu mu tamam. Yutmaz o bunları. Şakası da yoktur. Asalet köşk numaralarını yutmaz. Çok değil, iki günde Kikes Felva'nın bir zamanlar Kanitz adında biri, Edith'in de yarı yarıya Yahudi olduğunu çıkarır ortaya. Onun gözünde akrabalardan birinin Yahudi olması kadar korkunç bir şey yoktur yeryüzünde. Annemle anlaşmak kolay. O paraya bakar. İhtiyar 6-7 milyon demişti. Hayır, para vız gelir bana. Onunla evlenmeyi gerçekten düşünmüyorum ki. Dünyadaki bütün parayı bana verseler bile. Ona kızla ancak iyileştikten sonra evleneceğime söz verdim. Evet ama onlara bunu nasıl anlatmalı ki? Hem alaydakilerin hepsi de ihtiyara pek yakınlık duymuyor. Böyle işlerde de müthiş baş belası olurlar üstelik. Alayın onuru söz konusu önce, biliyorum. Balinka'yı bile bu yüzden hoş görmemişlerdi. Balinka'yı kendini sattı diye alay etmişlerdi. O yaşlı Hollanda ineğine sattı kendini demişlerdi. Koltuk değneklerini de görünce, hayır, en iyisi bundan eve hiç söz etmemek. Şimdilik hiç kimse bir şey bilmesin. Subay kulübünde alay konusu olmaya niyetim yok. Peki ama nasıl kurtulsam onlardan? Acaba Hollanda'ya, Balinka'nın yanına mı gitsem? Doğru ya, ona gitmeyeceğim demedim ki. Rotterdam'a sıvışabilirim. Ondan ötesini de Doktor Kondor becersin. Bütün bunlar hep onun marifeti. İşleri nasıl yoluna koyacağını kendi düşünsün. Bütün bunlardan o sorumlu. En iyisi hemen ona gider, her şeyi açıkça söylerim. Yapamayacağımı söylerim. Kızcağızın darı çuvalı gibi yere yığılması ne korkunçtu. Böyle biriyle evlenilmez. Evet, bu oyunda olmadığımı söyleyeceğim ona. Hemen Kondor'a gidiyorum, hemen. Bir araba, arabacı, arabacı. Nereye mi? Florence Sokağı'na. Numarası neydi? Florence Sokağı 97. Hadi durma, iyi bir baş sallayacaksın. Sür atlarını. Ah geldik bile. Kondor'un oturduğu berbat evi tanıdım. İğrenç pis merdivenlerini tanıdım. Bereket merdivenler dik. Hah hah. Edith koltuk değnekleriyle peşimden gelemeyecek bu defa. Hiç değilse tak tak seslerini duymayacağım. O da ne? Hizmetçi kız yine mi kapının önünde? Hep kapının önünde mi durur bu sarsak karı? Doktor bey evde mi? Hayır ama girin içeri. Neredeyse gelir. Vay bohemya çingenesi seni. Hadi girip bekleyelim bakalım. Herifi hep bekliyoruz. Hiç evinde durmaz. Aman yarabbim. O kör karı içeri süzülmez yine inşallah. Ona hiç ihtiyacım yok şu sırada. Eyvah, geliyor işte. Yandaki odadan ayak sesleri geliyor. Hayır, çok şükür, hayır. O olamaz. Böyle sağlam, emin basamaz yere. Yürüyen, konuşan bir başkası olmalı. Ama bu sesi tanıyorum. Nasıl? Nasıl ne demek? Evet, nasıl olur bu? Daisy halanın sesi bu. Onun sesi. Nasıl olabilir bu? Belli hala da orada. Annem, erkek kardeşim, yengem de. Saçma, olamaz. Florian sokağında Doktor Kondor'u bekliyorum ben. Bizim ailede kimse Doktor Kondor'u tanımaz. Nasıl olur da hepsi birden burada buluşur? Ama onlar işte. Daisy halamın çırlak sesini tanıdım. Eyvah, nereye saklansam? Sesler gittikçe yaklaşıyor. Şimdi kapının iki kanadı birden kendiliğinden açılıverdi. Fotoğraf çektirir gibi hepsi yarım daire şeklinde sıralanmış bana bakıyorlar. Annem, Ferdinand'ın düğününde yaptırdığı siyah büzgülü tafta elbisesini giymiş. Daisy halanın sırtında kabarık kollu giysisi var. O sivri, kendini beğenmiş burnuna da altın gözlüğünü oturtmuş. Daha 4 yaşımdan beri nefret ettiğim o sivri burnuna. Erkek kardeşimse frak giymiş. Güpegündüz frak giymenin ne alemi var? Tombul yüzlü Franzi yengem de burada. Ah ne iğrenç, ne iğrenç. Nasıl da gözlerini dikmiş bakıyorlar bana. Bella halam da bir şeyler bekler gibi. Nasıl da hınzırca gülümseyip duruyor öyle. Hepsi de bir törendeymiş gibi yarım daire olmuş bekleşiyorlar. Neyi bekliyorlar ki? Derken kutlu olsun diye erkek kardeşim öne doğru çıkıyor. Silindir şapkası da elinde. İğrenç herif bu. Kutlu olsun sözünü biraz alayla söyledi sanırım. Ötekiler de kutlu olsun, kutlu olsun diye baş sallayıp diz kırıyorlar. Ama nasıl? Nereden biliyorlar? Nasıl böyle çabucak bir araya gelmişler? Daisy hala Ferdinand'la kavgalıydı. Hem ben kimseye bir şey söylemedim ki. Doğrusu kutlanmaya değer. Aferin, aferin. 7 milyon, iyi yaptın 7 milyon. Ailede herkese biraz bir şey düşer. Aralarında konuşup sırıtıyorlar. Aferin, aferin diye Bella hala ağzını şapırdatıyor. Franzi de öğrenimini devam edebilir, iyi bir parça yakaladın. Silindir şapkasının arkasına saklanan erkek kardeşim, üstelik de soylu bir ailedenmiş diye söze karışıyor. Daisy hala atılıyor hemen. O soyluluk konusunu iyice araştırmalı önce, diyor. Şimdi annem yaklaşıyor yanıma. Çekine çekine. Peki ama nişanlın bayanı bize tanıtmayacak mısın, diye fısıldıyor. Tanıtacak mıyım? Bir bu eksikti. Koltuk değneklerini görsünler de budalaca merhametim yüzünden başıma gelenleri anlasınlar diye mi? Yapmayacağım bunu. Hem sonra Edith'i onlara nasıl tanıtabilirim? Kondorların Florian sokağındaki evinin 3. katındayız. Topal kız bu 80 basamağı dünyada çıkamaz. Peki ama neden herkes sanki yan odada bir şeyler olmuş gibi arkasına dönüyor? Kapı aralığından gelen hava akımı ben de sırtımda duyuyorum. Biri arkamızda kapıyı açmış olmalı. Yoksa biri daha mı geliyor? Evet, birinin geldiğini duyuyorum. Merdivenlerden yukarı doğru bir inilti, bir gıcırtı geliyor. Bir şeyler çıkıyor, soluyor, gürültü yapıyor. Tak tak tak diye bir sesler. Aman yarabbim, sahiden yukarıya çıkıyor olamaz. Koltuk değnekleriyle beni böyle herkesin önünde rezil edemez. Buradakilerin bayağıca alaylarından kaçmak için yer yarılsa da içine girsem. Eyvah, sahiden de o. Ondan başkası olamaz. Bu tak takları iyi tanırım. Tak tak taklar gittikçe yaklaşıyor. Biraz sonra burada olur. En iyisi kapıyı kilitlerim. Tam bu sırada kardeşim silindir şapkasını eline alıp tak takların geldiği yana doğru eğilerek selam veriyor. Kimin önünde eğiliyor böyle? Hem de yerlere kadar. Birden hepsi gülmeye başlıyor. Kahkahalarıyla pencere camları şangırdıyor. Aa, demek bu, demek bu, demek bu. Ha ha, demek 7 milyon buymuş. Ha ha ha, koltuk değnekleri de çeyizi olacak. Ha ha ha ha. Ay, yerimden sıçrıyorum. Neredeyim? Şaşkın şaşkın bakınıyorum. Aman yarabbim, uyumuşum. Bu berbat meyhanede uyuyakalmış olmalıyım. Çekinerek göz gezdiriyorum çevreme. Acaba bir şey sezdiler mi? Meyhaneci kadın hiç oralı değil. Bardakları kuruluyor. Süvari yerinin geniş sırtı hala bana arkası dönük duruyor. Belki de hiçbir şey fark etmediler. Sadece bir dakika ya da olsa olsa 2 dakika başım önüme düşmüş olmalı. Tabloya bastırdığım sigara hala sönmemiş. O kabus 1 ya da çok 2 dakika sürmüş olmalı. Yalnız bu rüya vücudumdaki bütün sıcaklığı, uyuşukluğu alıp götürmüştü birden. Olup bitenleri bütün açıklığıyla kavruyorum. Gitmeli. Önce şu batakhaneden bir uzaklaşmalı. Madeni parayı gürültüyle tezgaha fırlatıyorum. Kapıya yürüyorum. Süvari yeri hemen selam duruyor. İşçilerin kağıttan başlarını kaldırıp beni nasıl garip garip süzdüklerini fark ediyorum. Biliyorum, kapıyı arkamdan çeker çekmez bu subay üniformalı garip adamla aralarında gülüp alay edecekler. Zaten bugünden sonra herkes böyle arkamdan gülecek. Herkes, herkes, herkes gülecek. Kimse de bu merhamet delisine acımayacak. Nereye gitmeli şimdi? Kış da olmasın da. O bomboş odama çıkıp bu tatsız düşüncelerle tek başıma kalmayayım da ne olursa olsun. En iyisi yine bir şeyler içmeli. Soğuk keskin bir şeyler. Çünkü damağımdaki o saframsı acılığı yine duyuyorum. Belki de o korkunç düşünceleri kusmak istiyorum. Çıkarmak, yok etmek, unutmak, hepsini köreltmek, düşünmemek istiyorum. Ah, ne feci bir duygu bu. Hadi doğru şehre, güzel. Belediye alanındaki kahve de daha kapanmamış. Perdeleri inik pencerelerin arasından ışık sızıyor. Ah, bir şey içebilsem, bir içebilsem. İçeri girerken daha kapı ağzından görüyorum. Her zamanki masanın çevresine çökmüşler. Franz, Josie, Kont Steinhübel, alayın doktoru, bütün bizim takım orada. Yalnız Josie neden öyle şaşkın şaşkın bakıyor bana? Neden yanındakileri gizlice bir dirsek atıyor? Neden hepsi de gözlerini dikmiş öyle bakıyor bana? Neden konuşmaları birden kesiliveriyor? Daha biraz önceye kadar hararetli hararetli tartışıyorlardı. Gürültülerini daha kapının önündeyken duymuştum. Şimdi beni görür görmez hepsi sessizleşti. Çekingen bir halleri de var. Bir şeyler olmalı. Kaçsam mı? Hayır, gördüler beni. Dönüp gidemem. Elden geldiğince umursamaz görünerek ağır ağır yürüyorum onlara doğru. Pek hoşuma gitmiyor bu. Şakalaşmaya, çene çalmaya en küçük bir istek yok içimde. Birden havada bir gerginlik sezinliyorum. Yoksa içlerinden biri el sallar ya da merhaba derdi ben içeri girer girmez. Bugünse hepsi suçüstü yakalanmış öğrenciler gibi sus pus oturuyor. Bir sandalyeye yaklaşırken budalaca bir sıkılganlıkla izin verirseniz diyorum. Josie garip garip bakıyor bana. Siz ne dersiniz diye ötekilere dönüyor. İzin verelim mi? O törenlerden görmediniz mi hiç? Evet evet, Hofmiller bugün öyle bir törendeydi. Hınzır herifin bir şakası olmalıydı bu. Çünkü ötekiler sırıtıyorlar ya da pis pis gülüyorlar gizlice. Evet, bir şeyler olmuş. Yoksa başka zaman olsa birimiz gece yarısı gelince nereden, neden diye bir alay soru sorarlar. Alay edip takılırlar. Bugün kimsenin baktığı yok bana. Hepsinde garip bir çekingenlik var. Rahatlarını suya atılan bir taş gibi bozuvermiştim. Sonunda Josie arkasına yaslanıp gözünün birini nişan alıyormuş gibi hafifçe kısarak "Eh, kutlayalım mı?" diye sordu. "Neyi?" dedim. Öyle şaşkındım ki ne demek istediğini sahiden anlamamıştım. Bizim eczacı az önce buradaydı, o anlattı. Uşak telefon edip senin o evin kızıyla nişanlandığını söylemiş. Şimdi hepsi bana bakıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 göz ağzıma bakıyor. Biliyorum. Evet desem alaylar, iğnelemeler başlayacak. Bir kıyamettir kopacak. Hayır, evet diyemem. Bu kendini beğenmişlerin, bu alaycı heriflerin önünde yapamam bunu. Saçma diye homurdanıyorum. Bu kaçamaklı savunmamı yeterli görmüyorlar. İyi niyetli Franz gerçekten merak etmiş bir tavırla omzuma vuruyor. Hadi söyle Tony, haklıyım değil mi? Doğru değil. Kötü niyetle söylememişti bunu. Yalnız hayır dememi böyle kolaylaştırmamalıydı. Bu çocuksu alaycı merak karşısında sonsuz bir tiksinti duydum. Yüreğimin derinliklerinde kendi kendime bile açıklayamadığım bir şeyi böyle bir kahve masasının başında onlara anlatmanın ne budalalık olduğunu biliyordum. Doğru dürüst düşünmeden öfkeyle kestirip attım. Yok böyle bir şey. Bir sessizlik oluyor. Şaşkın şaşkın bakıyorlar birbirlerine. Sanırım biraz da hayal kırıklığıyla. Anlaşılan eğlencelerini bozmuştum. French dirseklerini gururla masaya dayayarak zafer narası attı. İşte ben size dememiş miydim? Hofmiller'i ben iyi tanırım. Söyledim diye size. Bunun bir yalan olduğunu. Eczacının uydurduğu pis bir yalan. O budala meyhaneciye gösteririm ben yarın. Bizi bıraksın da başkasını alaya alsın. Şöyle bir iki tokatla yüzünü okşayabilirim de. Belli olmaz. Kendini ne sanıyor o? Namuslu birinin adını kötüye çıkarıyor. İçimizden biri için o boşboğazlığıyla böyle pis gevezelikler ediyor burada. Gördünüz işte, ben söyledimdi. Hofmiller böyle bir şey yapmaz diye. 3-5 kuruş için sağlam bacaklarını satmaz. Bana dönüyor, kocaman eliyle dostça omzuma vuruyor. Gerçekten Tony, bunun doğru olmadığına çok sevindim. Senin için de hepimiz bütün alay içinde yüz karası olurdu. Hem de nasıl bir yüz karası diye Kont Steinhübel söze karıştı. Bir zamanlar bir takım Bono hikayeleriyle Uli Neudorf'un canına okumuş eski bir tefecinin kızıyla. Böyle adamların dikiş tutturup da konaklar, köşkler, asalet ünvanları satın alabilmesi bile yeteri kadar rezalet zaten. Saygıdeğer kızları için bizlerden birisini seçmesi de tam onlara yakışır bir davranış. Aşağılık herif. Sokakta benimle karşılaşınca neden yolunu değiştirdiğini çok iyi bilir o. Gürültü arttıkça Frens'in heyecanı da artıyordu. Eczacı dedikleri o sokak köpeği, gece çıngırağını çalıp, onu odasından dışarı çıkarıp, şöyle okkalı iki tokat yapıştırmayı pek isterdim. Böyle utanmazlık görülmüş şey değil. Bir iki kez oraya gittim diye sana çamur atmaka, soylu bir av köpeğine benzeyen sıska baron Schönhatler de söze karıştı. Bak Hofmiller, işine karışmak istemedim. Herkes kendi işini bir kendi bilir. Ama bana sorarsan daha başından beri senin oraya gidip geldiğini duyunca pek hoşlanmamıştım. Bizim gibiler kimin evine girip çıkacağını iyi düşünüp taşınmalıdır. Onun ne iş yaptığını ya da önceleri ne iş yapmış olduğunu bilmem. Beni de ilgilendirmez bu. Kimseye hesap da sormam. Ama bizim gibiler biraz mesafeli olmasını bilmeli. Sen de görüyorsun. Bir merhaba yüzünden ne budalaca söylentiler çıkıyor. Bizler adımızı kirletmemeye dikkat etmeliyiz. Şöyle bir sürtünmekle bile adımızı kirletiriz de. Neyse, bu işte çok ileri gitmediğine sevindim. Hep bir ağızdan heyecanla konuşuyorlar. İhtiyarı atıp tutuyorlar. Berbat hikayelerini bulup çıkarıyorlar. Kızıyla, o sakat çarpık çırpık kızıyla alay ediyorlar. Arada bir de benden yana dönüp o aşağılıklara kendimi kaptırmadım diye beni övüyorlardı. Bense yerimde taş kesilmiş, dilsizleşmiş oturuyordum. Çirkin sözleri, alaylı övgüleri benim için dayanılmaz bir işkenceydi. İçimden suratlarına haykırmak geliyor. O aşağılık ağzınızı açmayın diye ya da aşağılık olan benim, ben değil. Eczacı doğruyu söyledi. O yalan söylemedi, ben söyledim. Ödlek olan benim, zavallı bir yalancıyım ben diye avaz avaz bağırmak istiyorum. Ama biliyorum artık iş işten geçti. Hiçbir şeyi değiştiremem artık, inkar edemem. Bu yüzden de öylece oturup sessizce önüme bakıyorum. Dişlerimin arasında sigaram sönmüş duruyor. Bu suskunluğumla da zavallı masum insanlara nasıl korkunç ihanet ettiğimin farkındayım. Ah yer yarılsa da içine girsem. Kendimi yok edebilsem. Bakışlarımı ne yöne çevireceğimi bilemiyorum. Boyuna titreyerek her an beni ele verecek olan ellerimi nereye saklayacağımı bilemiyorum. İhtiyatla ellerimi çekiyorum kendime doğru. Parmaklarımı canımı yakarcasına geçiriyorum birbirine. Parmaklarımın bu acı veren hareketiyle içimdeki gerginliği birkaç dakika olsun dindirmek istiyorum. Ayrım sonu sayfa 363.